Ayrım 2. Aşk ve Öbür Cinler. Gabriel Garcia Marquez, sayfa 24. Aralık ayı kötü başlamış ama çok geçmeden ametist rengi akşamlarıyla deli rüzgarlı gecelerine kavuşmuştu. Noel, İspanya'dan gelen iyi haberler nedeniyle önceki yıllarındakinden daha neşeli geçiyordu. Ama kent eskisi gibi değildi. En büyük köle pazarı Havana'ya taşınmıştı. Anakara'daki bu krallıkların madencileriyle toprak sahipleri de kaçak işçilere hem de daha düşük fiyata İngiliz antillerinden getirtmeyi yeğliyorlardı. Öyle ki sanki iki ayrı kent vardı. Biri kalyonların limanda demirledikleri 6 ay boyunca kalabalık ve neşeli olanı, öbürü de onların geri dönmelerini bekleyerek yılın geri kalanını uykuda geçireni. Köpek ısırmalarından bir daha haber alınamamıştı. Ta ki Ocak ayı başlarında bir gün, Satunga adıyla tanınan gezgin bir yerli kadın, kutsal öğle uykusu saatinde Marki'nin kapısını çalana kadar. Kadın çok yaşlıydı. Tepeden tırnağa beyaz bir çarşafa sarılmış olarak, elinde uzun bir değnekle, güneşin altında çıplak ayakla dolaşıyordu. Bekaret tamircisi ve kürtajcı diye kötü bir üne sahipti. Ama bu açığını umutsuz hastaları ayağa kaldıran yerli sırlarını bilmekle kazandığı ünle kapatıyordu. Marki evin holünde ayakta durarak sessizce karşıladı onu. Ne istediğini anlaması da oldukça uzun sürdü. Çünkü hiç acele etmeden son derece karmaşık ve dolambaçlı sözlerle konuşan bir kadındı. Sadede gelmek için sözü öyle bir döndürdü dolaştırdı ki sonunda Marki'nin sabrı taştı. Sorun neyse sözü daha fazla uzatmadan söyleyin dedi. Kuduz salgını tehlikesiyle karşı karşıyayız dedi Satunga. Avcıların azizi ve kuduranların iyileştiricisi Aziz Huberto'nun anahtarlarına sahip olan tek kişiyim ben. Salgın çıkması için bir neden göremiyorum dedi Marki. Bildiğim kadarıyla ne bir kuyruklu yıldız haberi çıktı ne de güneş tutulması. Tanrı'nın bizimle uğraşmasını gerektirecek kadar büyük günahlarımız da yok. Satunga, Mart ayında tam bir güneş tutulması olacağı haberini verdi ve Aralık ayının ilk pazar günü yaşanan bütün köpek ısırmalarının dökümünü yaptı ona. Bunlardan ikisi büyük bir olasılıkla yakınları tarafından büyü yapılmak üzere götürülmüş olarak ortadan kaybolmuşlardı. Üçüncüsü ise olayın ikinci haftasında kuduzdan ölmüştü. Bir dördüncüsü vardı ki ısırılmamıştı ama aynı köpeğin salyasıyla hafifçe ıslanmıştı ve Amor de Dios hastanesinde can çekişiyordu. Vali ayın başından beri sahipsiz 100 kadar köpeği zehirletmişti. Bir haftaya kadar sokakta bir tane bile canlı köpek kalmayacaktı. Her ne olursa olsun benim bununla ne ilgim var anlamıyorum dedi Marki. Üstelik de böylesine ters bir saatte. İlk ısırılan sizin kızınızdı diye karşılık verdi Satunga. Marki kendinden son derece emin bir tavırla şöyle dedi. Öyle olsaydı bunu ilk bilecek kişi de ben olurdum. Kızının kendisini iyi hissettiğine inanıyor, kendi haberi olmaksızın böylesine ciddi bir şeyin olabileceğini mümkün görmüyordu. Böylelikle ziyareti sona erdirerek öğle uykusunu tamamlamaya gitti. Yine de aynı gün akşam üzeri gidip Sierra ve Maria'yı hizmetkarların avlusunda buldu. Yüzü siyaha boyalı olarak yalın ayak ve başında kölelerinki gibi renkli bir türbanla tavşanların derilerinin yüzülmesine yardım ediyordu. Marki, bir köpeğin onu ısırdığının doğru olup olmadığını sordu. O da en ufak bir kuşkuya vermeyecek biçimde ısırmadığını söyledi. Ama o gece Bernard'a haberi doğruladı. Marki şaşkınlıkla sordu. Peki, Sierra neden inkar etti? Çünkü yanlışlıkla bile doğruyu söylemesinin yolu yok da ondan diye yanıt verdi Bernard'a. Öyleyse bir şeyler yapmak gerek dedi Marki. Çünkü köpek kuduzmuş. Tersine diye karşılık verdi Bernard'a. Asıl köpek ölmüş olmalı onu ısırdığı için. Bu olay ta Aralık ayında olmuş. Ama o kaltak turp gibi sağlam. Her ikisi de salgının ciddiyetiyle ilgili giderek artan söylentilere kulak veriyorlardı. Ve tıpkı birbirlerinden daha az nefret ettikleri zamanlardaki gibi ortak sorunları üzerinde ister istemez konuşmak zorunda kalmışlardı. Marki için durum apaçıktı. Her zaman kızını sevdiğine inanmıştı. Ama kuduz hastalığından duyduğu korku, daha işine geldiği için kendi kendisini aldattığını itiraf etmek zorunda bırakıyordu onu. Buna karşılık Bernard da bunu kendi kendisine sormadı bile. Çünkü onu sevmediğine ve onun tarafından da sevilmediğine inancı tamdı. Ve bu iki inancı da yerinde görünüyordu ona. Her ikisinin de kıza karşı besledikleri nefretin çoğu, kızın onların her birine karşı duyduğu nefretten geliyordu. Yine de Bernard'a kızın ölümünün saygın bir nedenden olması koşuluyla aile onurunu korumak için gözyaşı dökme oyununu oynayıp acılı bir anaya yakışır biçimde yas tutmaya hazırdı. Hangi nedenden öldüğü önemli değil diye vurguladı. Bir köpek hastalığı olmasın da. Marky o anda sanki kutsal bir güçle aydınlanmış gibi hayatının anlamını kavrayıverdi. Kızım ölmeyecek dedi kararlı bir tavırla ama ölmesi gerekiyorsa da Tanrı'nın buyurduğu şeyden olacak. Salı günü Satunga'nın sözünü ettiği kuduz hastasını görmek üzere San Lazaro tepesindeki Amor de Dios hastanesine gitti. Yaz tülleriyle süslü şatafatlı arabasının henüz kuluçka dönemindeki felaketlerin yeni bir belirtisi olarak görüleceğinin bilincinde değildi. Çünkü uzun yıllardır önemli bir fırsat çıkmadıkça evden dışarı adım atmıyordu. Ve yine yıllardır talihsizliklerden başka fırsat çıktığı yoktu. Kent, yüzyıllardan beri süregelen durgunluğuna gömülmüştü. Ama arabası, duvarlarla çevrili arazisinden çıkıp San Lazaro tepesine doğru yola koyulan ağır ipekli yas giysileri içindeki kaygılı beyefendinin kederli yüzünü ve huzursuzlukla kaçırdığı gözlerini fark edecek birileri eksik değildi. Hastaneye vardığında, tuğla döşeli yerlere serilmiş cüzzamlılar, onun cansız adımlarla içeri girdiğini görünce sadaka istemek için yolunu kestiler. Kuduz hastası azılı hastaların koğuşunda bir direğe bağlanmıştı. Saçı sakalı bembeyaz olmuş yaşlı bir melezdi. Bedeninin yarısı felç olmuştu bile. Ama kuduz hastalığı bedeninin öteki yarısına öyle bir güç vermişti ki kendini duvardan duvara atıp parçalamasın diye onu bağlamak zorunda kalmışlardı. Hastane kayıtları onu ısıran köpeğin de Sier ve Maria'yı ısıran alnı beyaz lekeli, tüyleri kül rengi aynı köpek olduğuna kuşku bırakmıyordu. Ve gerçekten de köpek ona salyasını bulaştırmıştı. Ama derisinin sağlıklı yerine değil de baldırındaki kapanmak bilmez bir yaraya. Bu açıklama Marky'yi yatıştırmaya yetmemişti. Ölümcül hastanın halinden dehşete kapılmış olarak ve Sier ve Maria için en küçük bir umut ışığı taşımaksızın çıktı hastaneden. Tepenin eteklerinden kente geri dönerken ölmüş atının yanında yol üstünde bir taşa oturmuş iri yarı bir adama rastladı. Arabayı durdurdu ve ancak adam ayağa kalktığında kentin en ünlü ve tartışmalı hekimi, yüksek öğrenim sahibi Abronuncio de Pereira Cao olduğunu anlayabildi. Tıpkı Maça papazına benziyordu. Güneşten koruyan geniş kenarlı bir şapka, binici çizmeleri ve okumuş azatlılarınkini andırır siyah bir pelerin giymişti. Pek alışılmadık bir resmiyetle selamladı Marky'yi. Benedictus quovenit in nomine veritatis dedi. Yani gerçeklerin adına gelene selam olsun. Atı tırsa kalkıp çıktığı aynı tepeden inerken yüreği dayanmayıp çatlamıştı. Marky'nin arabacısı Neptuno hayvanın eğerini çözmeye yeltendi ama atın sahibi onu vazgeçirdi. Eğerleyecek hayvanım olmadıktan sonra eğeri ne yapayım dedi. Bırak onunla birlikte çürüsün. Arabacı iri kıyım gövdesiyle arabaya çıkabilmesi için ona yardım etmek zorunda kaldı. Marky de onu sağına oturtarak onurlandırdı. Abenuncio atını düşünüyordu. Sanki bedenimin yarısı ölmüş gibi diye içini çekti. Bir atın önümüne çare bulmaktan daha kolay bir şey olamaz dedi Marky. Abronuncio cesaret bulmuştu. Bu farklıydı dedi. İmkanım olsaydı onu kabristana gömdürtürdüm. Tepkisini bekleyerek Marky'ye baktı sonra sözünü tamamladı. Ekim'de 100 yaşını bitirmişti. O kadar yaşayan at yoktur dedi Marky. Kanıtlayabilirim diye karşılık verdi hekim. Abronuncio salı günleri başka illetleri olan cüzdanlılara yardım etmek için Amor de Dios hastanesinde hizmet görüyordu. İspanya'daki baskı yüzünden Karayiplere göç etmiş bir başka Portekiz Yahudisi olan yüksek öğrenimli Juan Mendoz Nieto'nun seçkin bir öğrencisi olmuş, büyücü ve ağzı bozuk biri olarak yaptığı kötü ününü de ondan almıştı. Ama hiç kimse derin bilgisinden kuşku duymuyordu. Onun inanılmaz açıklamalarını ve alışılmadık yöntemlerini affetmeyen öteki hekimlerle olan çekişmeleri sürekli ve kanlıydı. Yılda bir kez alınarak insan sağlığına güç katıp hayatı uzatan bir hap bulmuştu. Ama ilk üç gün insanın aklını öyle bir alt üst ediyordu ki Kendisinden başka hiç kimse onu alacak cesareti bulamıyordu. Bir zamanlar hastaları özel olarak beslenmiş bir müzikle yatıştırmak için başuçlarında arp çalardı. Hep öğretmen bozuntularıyla berberlere özgü aşağı bir zanaat olarak gördüğü için cerrahlık yapmıyordu. Ve dehşet saçan uzmanlık alanı hastalara ölüm günü ve saatini önceden haber vermekti. Yine de iyi ünü de kötü ünü de aynı kaynaktan besleniyordu. Dediklerine göre ki bunu hiç kimse hiçbir zaman yalanlamamıştı, bir ölüyü diriltmişti. Abenuncio bütün deneyimine karşın kuduz olayından heyecanlanmıştı. İnsan bedeni insanın yaşayabileceği yıllara göre yapılmış değil dedi Marke. Onun bu tumturaklı ve renkli sözlerinin tek kelimesini bile kaçırmadı ve ancak hekimin söyleyecek başka bir şey kalmadığında konuşarak o zavallı adama ne yapılabilir diye sordu. Öldürülür dedi Abenuncio. Marke dehşetle baktı ona. En azından iyi Hristiyanlar olsaydık yapacağımız bu olurdu diye hiç oralı olmadan konuşmasını sürdürdü hekim. Hem hiç şaşırmayın efendim, dünyada sanıldığından daha fazla iyi Hristiyan var. Aslında kenar mahallelerde ya da kırsal kesimlerde olsun, kuduran yakınlarını hayatlarının son anındaki korkunç eziyetten kurtarmak için yemeklerine zehir katma yürekliliğini gösteren, teni herhangi bir renkten yoksul Hristiyanları kastediyordu. Bir önceki yüzyılın sonlarında bir ailenin bütün bireyleri yalnızca 5 yaşındaki bir çocuğu zehirleyecek cesareti kendilerinde bulamadıklarından zehirli çorbayı hep birlikte içmişlerdi. Biz hekimlerin böyle şeylerden haberimiz olmadığı sanılıyor diye sonuca vardı Abenuncio. Oysa hiç de öyle değil. Ama onlara arka çıkacak ahlaki otoriteden yoksunuz. Buna karşılık ölüm halindeki hastalara az önce gördüğünüz gibi davranıyoruz. Onları Aziz Huberto'ya havale edip bir direğe bağlıyoruz. Daha da beter ve daha uzun süre can çekişsinler diye. Peki başka çare yok mu diye sordu Marke. Kuduzun ilk saldırılarından sonra hiçbir çare yok dedi hekim. Onu ciğerotu, zencifre, miskotu, cıva, anagallis flora purpurero gibi türlü formüllere dayalı, iyileştirilebilir bir hastalık olarak kabul eden gülünç araştırmalarından söz etti. Fasafiso dedi, gerçek şu ki kuduz bazılarına geçer, bazılarına geçmez. Geçmeyenlere ilaçlar sayesinde geçmediğini söylemek de kolaydır. Hala uyanık olup olmadığını anlamak için Marke'nin gözlerine baktı, sonra şöyle sordu. Niçin bu kadar ilgilisiniz? Acıdığım için diye yalan söyledi Marke. Pencereden öğle sonrası saat 4'teki hareketsizlik içinde durgunlaşmış olan denize baktı ve yüreği sıkışarak kırlangıçların geri dönmüş olduklarını fark etti. Rüzgar henüz çıkmamıştı. Bir grup çocuk balçıklı kumsalda yolunu kaybetmiş bir pelikanı taşlayarak avlamaya çalışıyordu. Marke surlarla çevrili kentin ışıltılı kubbeleri arasında gözden kaybolana kadar kuşun uçarak kaçmasını izledi. Kupa arabası kentin kara yönündeki yarım ay kapısından surların içine girdi ve Abenuncio arabacıyı gürültü patırtı içindeki zanaatkar mahallesinden geçirerek evine varana kadar ona yol gösterdi. Bu pek kolay olmamıştı. Neptuno 70'ini aşkındı, üstelik kararsızdı, gözleri iyi görmüyordu ve atın kendisinden daha iyi bildiği sokaklardan tek başına geçip gitmesine alışıktı. Sonunda eve vardıklarında Abenuncio kapıda durup Horatius'tan bir dizeyle vedalaştı. Ben Latince bilmem diye özür diledi Marke. Size gereği de yok dedi Abenuncio ve elbette bunu da Latince söyledi. Marke o kadar etkilenmişti ki eve döner dönmez ilk yaptığı şey hayatının en acayip işi oldu. Neptuno'ya San Lazaro tepesindeki ölü atı alıp kabristana gömmesini, ertesi gün erkenden de Abenuncio'ya ahırındaki en iyi atı göndermesini emretti. Bernarda, antimon müsillerinin verdiği geçici rahatlıktan sonra, içindeki yangını söndürebilmek için günde 3 kereye kadar hafifletici lavmanlar ya da sinirlerini yatıştırmak için kokulu sabunlarla günde 6'ya varan sıcak banyolar yapıyordu. Artık yeni evlendiği zamanki halinden hiçbir şey kalmamıştı. O zamanlar sanki bir kahin misçesine verdiği yerinde kararlarla ticari serüvenler yaratmaktaydı ve çok da başarılıydı. Ta ki Yudas İskariyote'yi tanımak talihsizliğine uğradığı o uğursuz akşama kadar. Bir rastlantı sonucu bir panayır arenasında neredeyse çırılçıplak ve kendisini koruyacak hiçbir şey olmaksızın sırf bilek gücüyle bir güreş boğasıyla boğuşurken yakalamıştı onu. Öylesine yakışıklı ve korkusuzdu ki onu hiç unutamamıştı. Günler sonra bir karnaval dansında yeniden gördü onu. Kendisi yüzü maskeli olarak dilenci kılığındaydı. Altından ve değerli taşlardan gerdanlıklar, bilezikler, küpeler takmış markiz giysileri içindeki köleleri de çevresini sarmışlardı. Judas meraklıların oluşturduğu bir halkanın ortasında kendisine her kim para verirse onunla dans ediyordu ve taliplerinin doymak bilmez iştahını yatıştırmak için ortalığı bir düzene koymak gerekmişti. Bernarda kaç para olduğunu sordu. Judas da bir yandan dans ederken şöyle yanıt verdi. Yarım gümüş lira. Bernarda maskesini çıkararak benim sorduğum ömür boyuna kadar olduğunu dedi. Judas yüzü açıkken onun göründüğü kadar dilenci olmadığını anlamıştı. Dans ettiği işini bırakıp değerinin fark edilmesi için bir denizci cakasıyla yürüyerek ona yaklaştı ve 500 altın lira dedi. Bernarda kuşkulu bir eksper gözüyle tarttı onu. Fok derisi gibi teni, kıvrım kıvrım gövdesi, daracık kalçaları, upuzun bacaklarıyla çam yarması gibiydi. Yaptığı işi inkar eden narin elleri vardı. Bernarda şöyle bir hesapladı. Boyun 8 karış vardır. 3 parmak fazlasıyla dedi Judas. Bernarda dişlerini incelemek için kafasını yakınına kadar eğdirdi. Koltuk altlarından yayılan amonyak kokusu onu rahatsız etmişti. Dişleri eksiksizdi, sağlıklı ve düzgündü. Sahibin birinin çıkıp seni bir at fiyatına satın alacağını düşünüyorsa deli olmalı dedi Bernarda. Ben özgürüm ve kendi kendimi satıyorum diye karşılık verdi Judas. Sonra da anlamlı bir ses tonuyla sözünü noktaladı. Hanımefendi. Markiz diye düzeltti Bernarda. Judas saraylara yakışır bir reverans yapınca Bernarda'nın soluğu kesilmişti. Sonunda istediği fiyatın yarısına satın aldı onu. Sırf göz zevki için diyordu. Buna karşılık onun özgürlük koşuluna ve boğayla gösterisini sürdürmesi için istediği zamana saygı göstermişti. Kendi odasının yakınında daha önce seyisin olan bir odaya yerleştirdi onu. Daha ilk geceden başlayarak davet edilmeden geleceğinden emin olarak kapıyı kilitlemeden çırılçıplak beklemeye koyuldu. Ama içindeki ateşten rahat bir uyku uyuyamayarak 2 hafta boyunca beklemesi gerekecekti. Aslında Judas onun kim olduğunu ve evinin içini görünce bir köle olarak belli bir uzaklık koymuştu araya. Yine de Bernarda onu beklemekten vazgeçip kapının sürgüsünü sürerek gömlekle yatmaya başlayınca pencereden içeri girdi. Odanın onun amonyaklı ter kokusuyla ağırlaşan havası uyandırmıştı Bernarda'yı. Kendisini karanlıkta el yordamıyla ararken bir Minotaurus gibi, yani mitolojide başı boğa, gövdesi insan biçiminde bir canavar, solumasını, üzerine çöken gövdesinin sıcaklığını ve bir yandan kulağına orospu, orospu diye hırıldarken gömleğini yakasından kavrayarak boydan boya yırtan pençe gibi ellerini hissetti. O geceden sonra Bernarda ömrü boyunca başka hiçbir şey yapmak istemediğini anlamıştı. Onun için deli oluyordu. Geceleri kenar mahallelerdeki danslı halk eğlencelerine gidiyorlardı. Judas, Bernarda'nın ona kendi zevkine göre satın aldığı redingot ve melon şapkayla beyefendiler gibi giyiniyordu. Bernarda ise önceleri herhangi bir kılığa girerken sonradan kendi yüzüyle gitmeye başlamıştı. Onu altından zincirler, yüzükler, bileziklerle kaplayıp dişlerine elmas kakmalar yaptırmıştı. Önüne gelenle yattığının farkına vardığında öleceğini sandı. Ama sonunda artıklara razı oldu. Domingo de Adviento'nun Bernarda'nın şeker kamışı cenderesinin başında olduğunu sanarak öğle uykusu saatinde yatak odasına gidip Judas'la yerlerde anadan doğma sevişirken yakaladığı zamanlardı onlar. Köle kadın eli kapının tokmağında şaşırmaktan çok ne yapacağını bilemez durumda kala kalmıştı. Öyle gibi durmasan orada diye bağırdı Bernarda. Ya git ya da gel yanımıza yat. Domingo de Adviento, Bernarda'daki bir şaman etkisi yapan bir kapı çarpmasıyla çıkıp gitti. Bernarda o gece onu çağırtarak gördükleriyle ilgili herhangi bir yorumda bulunacak olursa feci cezalara çarptırmakla tehdit etti. Kaygılanmayın saygıdeğer hanımefendi dedi köle. Bana istediğinizi yasaklayabilirsiniz. Ben de yerine getiririm. Sonra da ekledi. Ama düşünmemi yasaklayamazsınız. Marke'nin haberi olduysa da güzelce anlamazlıktan geldi. Sonuçta eşiyle arasında kalan ortak tek şey Sierra ve Maria'ydı. Ve ona kendi kızıymış gibi değil, yalnızca onun kızıymış gözüyle bakıyordu. Bernardo ise bunu düşünmüyordu bile. Kızını öylesine unutmuştu ki, şeker kamışı değirmenindeki uzun dönemlerinden birinden geri döndüğünde, onu o kadar büyümüş ve farklı görünce başkasıyla karıştırmıştı. Kızı yanına çağırıp incelemiş, hayatıyla ilgili sorular sormuş ama ağzından tek bir söz bile alamamıştı. ''Tıpkı baban gibisin'' demişti ona. ''Anormalin tekisin.'' İşte Marquis'in Amor de Dios hastanesinden dönüp evde dizginleri sımsıkı ele alma kararını Bernardo'ya bildirdiği gün her ikisi de böyle bir ruhsal durum içindeydiler. Marquis'in telaşlı halinde Bernardo'yu karşılık vermekten alıkoyan öfkeli bir şey vardı. Marquis'in yaptığı ilk iş kızına Markiz büyükannesinin yatak odasını geri vermek oldu. Bernardo kölelerle birlikte yatsın diye çıkarmıştı onu oradan. Bir zamanların ihtişamı bir toz tabakasının altında olduğu gibi duruyordu. Bakır parçalarının ışıltısı yüzünden hizmetkarların altından yapılmış sandıkları, şahane yatak, duvak tülünden cibinlik, şeritlerle süslü zengin yatak takımları, ak mermerden lavabo ile tuvalet masasının üzerine özenle dizilmiş türlü türlü parfüm ve kozmetik şişeleri, porselenden oturak, tükürük hokkası ve kusma leğeni, romatizmadan çarpılmış o yaşlı kadının sahip olamadığı kızı ve hiç görmediği torunu için hayalini kurduğu bir düş dünyasıydı burası. Köleler yatak odasını yeniden hayata döndürürlerken, Marki de evin içinde kendi yasalarını koymakla uğraşıyordu. Kemerlerin gölgesinde uyuklayan köleleri kovalamış, ihtiyaçlarını bir daha köşelerde görecek ya da kapalı odalarda talih oyunları oynayacak olurlarsa, kırbaç ve bodrumda hapis cezasına uğrayacaklarını söyleyerek gözdağı vermişti. Bunlar yeni kurallar değildi. Yönetimin Bernardo'da olup, Domingo de Adviento tarafından uygulandığı zamanlar çok daha sert bir biçimde yerine getirilirdi. Marki bile herkesin içinde o tarihi yargısını alaya alırdı. Bizim evde ben niye itaat ediyorsam o yapılır. Ama Bernardo kakao bağımlılığı batağına saplanıp Domingo de Adviento'da ölünce köleler büyük bir gizlilik içinde yeniden içeri sızmışlardı. İlk önce ufak tefek işlerde yardım etmek için bebeleriyle birlikte kadınlar, sonra da koridorların serinliğini arayan işsiz güçsüz erkekler. Tam bir çöküntü halindeki Bernardo, karınlarını sokakta dilenerek doyursunlar diye onları evden dışarı yolluyordu. Bir buhran zamanında ev işlerine bakan 3-4 tanesi dışında hepsini azat etmeye karar vermiş ama Marki saçma bir nedenle karşı koymuştu. Açlıktan öleceklerse o uzak yerlerde değil burada ölsünler daha iyi. Sierra ve Maria'yı köpek ısırdığında ise bu kadar kolay formüllere bağlanıp kalmadı. En otoriter ve en güvenilir gördüğü bir köleyi yetkili kılarak sertliği Bernardo'yu bile şaşırtan bir takım emirler yağdırdı. İlk gece ev, Domingo Aviento'nun ölümünden beri ilk kez bir düzene girdiğinde gidip Sierra ve Maria'yı kölelerin barakasında farklı düzeylerde çaprazlama bağlanmış hamaklarında uyuyan yarım düzine zenci kızın arasında buldu. Yeni yönetimin kurallarını bildirmek için hepsini birden uyandırdı. Bugünden böyle kızım evde yaşayacak dedi onlara. Burada da tüm krallıkta da bilinsin ki onun yalnızca bir tek ailesi var. O da yalnızca beyazlardan oluşuyor. Kucağına alıp yatak odasına götürmeye kalktığında kız direndi. Dünyada erkeklerin düzeninin hüküm sürdüğünü ona anlatması gerekmişti. Büyükannesinin yatak odasına vardıklarında, kölelerin bezden gömleğinin yerine ona bir gecelik giydirirken ağzından tek söz almayı başaramadı. Bernardo kapıda durmuş onları seyrediyordu. Marki yatağa oturmuş, yepyeni iliklerinden bir türlü geçmeyen gecelik düğmeleriyle boğuşuyor, kızsa karşısında ayakta durmuş, hiç umursamadan ona bakıyordu. Bernardo kendini tutamadı. ''Neden evlenmiyorsunuz?'' diye alay etti. Marki oralı olmayınca daha da ileri gitti. Sirklere satmak için tavuk ayaklı küçük kreol markizleri doğurmak hiç de fena bir iş olmazdı. Aslında onun içinde de bir şeyler değişmişti. Gülmesindeki gaddarlığa rağmen yüzünde pek de o kadar acı bir ifade taşımıyordu. Vefasızlığının derinliklerinde de Marki'nin fark edemediği bir merhamet kalıntısı vardı. Marki onun uzaklaştığını hisseder etmez kıza şöyle dedi. O murdar domuzun teki. Kızda bir ilgi kıvılcımı çaktığını hissetti. Murdar ne demek biliyor musun diye sordu. Yanıt versin diye içi giderek. Siyer ve Maria yanıt vermeye yanaşmadı. Ona bakmak lütfunda bile bulunmadan kendisini yatırmasına, başını kuş tüyü yastıklara yerleştirmesine, sedir ağacından sandığın mis gibi kokusu sinmiş keten çarşafı dizlerini örtmesine ses çıkarmadı. Marki vicdanının titrediğini hissetti. Uyumadan önce dua eder misin? Kız ona bakmadı bile. Hamakta yatmaktan gelen bir alışkanlıkla ana rahmindeki gibi kıvrılıp yerleşerek iyi geceler dilemeden uyuyakaldı. Marki uyurken yarasalar kanını emmesinler diye cibinliği büyük bir dikkatle örttü. Saat 10'a geliyordu ve kölelerin kovulmalarıyla ferahlamış olan evin içinde yandaki delilerin korosu dayanılmaz bir biçimde duyuluyordu. Marki'nin çoban köpeklerine salıvermesiyle hayvanlar büyükannenin yatak odasına doğru ok gibi fırlayarak soluk soluğa kesik kesik havlamalarla kapıların aralıklarını koklamaya başladılar. Marki parmaklarının ucuyla başlarını okşayarak onları müjdeli bir haberle yatıştırdı. Sierva geldi. Bu geceden sonra artık bizimle birlikte oturacak. Gecenin saat 2'sine kadar şarkı söylemeyi sürdüren deliler yüzünden Marki hem az hem de kötü bir uyku uyumuştu. Horozların ötmeye başlamasıyla yataktan kalkar kalkmaz yaptığı ilk iş kızının odasına gitmek oldu. Ama kız orada değil, kölelerin bölümündeydi. Siyer ve Maria'nın en yakınında yatan köle kız korkuyla uyandı. Onun bir şey sormasına fırsat vermeden, ''Kendi gelmiş efendim'' dedi, ''Ben farkına bile varmadım.'' Marki bunun doğru olduğunu biliyordu. Siyer ve Maria'yı köpek ısırdığında yanında hangisinin bulunduğunu soruşturdu. İşlerinde tek melez olan Caída del Cobre adındaki kız korkudan titreyerek çıktı ortaya. Marki onu yatıştırdı. Sanki Domingo de Adviento'ymuş gibi ilgilen onunla dedi kıza. Sonra da görevlerini anlattı. Onu bir an bile gözden kaçırmamasını, ona sevgi ve anlayış göstermesini ama fazla hoşgörülü olmamasını tembih etti. En önemlisi kölelerin avlusuyla evin geri kalan bölümü arasında yaptıracağı dikenli çiti aşmamasıydı. Her sabah kalkar kalkmaz ve gece yatmadan önce daha kendisi sormadan ona ayrıntılı bir rapor vermek zorundaydı. Ne yaptığına ve nasıl yaptığına iyice dikkat et diye sözlerini tamamladı. Bu emirlerimin yerine getirilmesinden sorumlu tek kişi sen olacaksın. İkinci ayrımın sonu sayfa 39.